Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının son bölümüne yani 27. bölüme geldik. Bu bölümün konusu adaklar konusunda bağlılık ve adanmadır. Bu bölümü okumaya başladığımızda acaba neden bunu bu kitaba katmışlar diye sormak gelecek içimizden. Sanki Levililer kitabına ek olarak yazılmış bir ilave niteliğinde bir yazı olarak gözükür. Kutsal kitap yorumcularının hemen hemen hepsi de bunu söylüyorlar. Bazılar ise bu ilaveyi kitapta en büyük sorun yaratan unsur olarak görüyorlar. Bir yorumcu bu son bölümün yorumunu bile yapmıyor. Başka bir yorumcu ise bunu bir ilave olarak tanımlıyor. Bu bölümün içeriği konu dışı olmasına, kitabın konusuyla bağlantısı olmamasına rağmen bunun yorumunu yapmamakta hiçbir gerekçe göremiyorum. Bu bölümü yani Leviler 27. bölümü en sona eklemekte belli bir amaç olmalıdır. Başka bir yorumcu ruhsal sezinlemeyle fark ediyor ki bu bölümden önce yazılanların hepsi de zorunlu nitelikli şeylerdi. Bu son bölümde ise gönüllü nitelikli konulara değinilir. Aslında bu son bölüm tapınma konusu üzerinde yazılmış olan bir kitabın doruk noktasını oluşturur. Buna benzer şekilde İncil'in Yuhanna kesiminin son bölümü yani 21. bölüm kitabın doruk noktası olarak görülür. Yuhanna 20. bölümde Rab ise kendisini öğrencilerine açıklıyor. Onları görevlendirip müjdeyi, Tanrı sözünü yaymaları için onları dünyanın dört köşesine gönderiyor. Ama durun bakalım. Her şey daha bitmedi. Elçi Petros'a özel bir mesajı vardır. Bunu 21. bölümde okuyabiliriz. Orada Petros'a şöyle diyor Rab İsa Mesih. Beni seversen koyunlarımı besle. Gönüllü bir iştir bu. Mecburu değildir. Sevgiye dayanıyor. İşte Tanrı'nın yöntemi budur. Gönülden yapılan adamaların bir özelliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar genelde zorunlu taleplerden ve yasalardan sonra gelir. Leviler kitabında yasalar, törenler ve kurallar sıralanır ve son olarak gönüllü bir adak istenir. Tanrı bizden bir kilometre yürümemizi istedikten sonra bizim gönüllü olarak bir kilometre daha yürümemizi ister. Ama bunu bir buyruk niteliğinde değil, sevgiden kaynaklanan bir iş olarak ister. Ancak başka bir noktaya daha dikkat çekeyim. Bir şeyi Tanrı için gönülden yapacağımıza söz vermişsek, onu mutlaka yapmalıyız. Söz verdikten sonra fikir değiştiremeyiz. Bir kişi İsa Mesih'te kurtuluş bulduğunda, doğal olarak ben Rab için neler yapabilirim diye soracaktır. Neden? Çünkü Rabbin kendisi için neler yaptığının bilinci içindedir ve yüreğinde şükran borcu vardır. Bu gibi şükran ifadelerini kutsal yazılarda çok kez görüyoruz. Ne karşılık verebilirim Rabbe, bana yaptığı onca iyilik için, diyor mezmur yazarı. Resul Pavlos o zamanın imanlılarına şöyle yazdı. Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Ruhsal tapınışınız budur. Romalılar 12 ayet 1. Bu bir buyruk değildir. Ne diyor? Size yalvarırım. Pavlos Titos'a mektubunda şöyle yazdı. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, bu inayet tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürdürebilmemiz için bizi eğitiyor. Mika peygamber de Tanrı'ya gönülden hizmet etmenin ne olduğunun bilinci içinde ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, merhameti sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi diye yazdı. Her imanlı doğal olarak onu sevmiş olan ve hayatını kurban etmiş olan Rabbi için bir şeyler yapmak ister. Tanrı'ya bir şey adamak, bir konuda bir şey yapacağı konusunda ant içmek ister. En büyük sorun Tanrı'ya yaraşır değerde bir şey bulup da onu adamaktır. Eski Mesih imanlarından Efraim Sirus şöyle yazdı: "Ben hayatımda değerli bir şey göremediğim için onu zavallı ilan ederim." Ne yazık ki insanların çoğu bu konuda kendi durumlarını göremiyor. Daha doğrusu görmek de istemiyorlar. Bazı insanlar kendi paralarına güvenirler. Ama Tanrı'nın bu açıdan onları nasıl değerlendirdiğini hiç göremiyorlar. Bir zamanlar kendilerini zengin sayan Laodikya'daki inanlılar topluluğuna İsa Mesih şöyle bir söz yöneltti: "Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak halde yoksul, kör, çıplak olduğunu bilmiyorsun. Bunun için zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler, göresin diye de gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum" dedi. Vay 3. bölüm 17-18'de. Tanrı kendisini olduğu gibi zavallı ve alçalmış durumda gören insanlara çok yakındır. Bu alçalmış durumunda insan zaten Tanrı'ya değerli bir şey vereceğini sanmıyor. Yine de bir şey verecekse, bunu gönüllü şekilde verse bile, söz verdiği anda bunu yerine getirmesi gerekir. Bir adakta bulunmadan önce iyi düşün, ters durumda pişman olursun diye yazar Süleyman Peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle. İlkin araştırırsın ve ne yapmak istediğini, bunun sana neye mal olacağını öğrenirsin. Süleyman Peygamber yine şöyle yazdı: "Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme, çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir. Adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Ulağın önünde adağım yanlıştı deme. Tanrı niçin senin sözlerine öfkelensin, yaptığın işi yok etsin?" Vaatle ilgili ant içme olduğu kadar bir şeyden vazgeçmeyle ilgili ant içme de vardır. O dönemdeki ulusların yaşamlarında bu gibi ant içmelerin büyük önemi vardı. Sayım kitabının 6. bölümünde bir adanmışlık yemini vardı. Yani kişi kendisini Rabbe adar. Buna Nazarit ya da Nezir ant içmesi de diyebiliriz. Herkesin unutmadığı bir ant içme var ki bunu Yeftah adında birisi yaptı. Şöyle yazar kutsal yazılar: "Gerçekten Ammon oğullarını elime teslim edersen, onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rabbe adanacaktır. Onu yakmalık adak olarak sunacağım." Hakimler 11. bölüm. Yeftah'ın yaptığı büyük bir hataydı. Tanrı insanların kurban edilişini kesinlikle yasaklamıştı. Ne oldu biliyor musunuz? Onu karşılamaya ilk çıkan bu adamın kızı olmuştu. Hakimler kitabının 11. bölümünden şöyle okuyoruz: "İki ay sonra babasının yanına döndü. Babası da içtiği andı yerine getirdi. Kıza erkek eli değmemişti. Bundan sonra İsrail'de bir gelenek oluştu. İsrail kızları her yıl kırlara çıkıp Gilatlı Yeftah'ın kızı için 4 gün yas tutar oldular." Yani Yeftah'ın kızı hiç evlenmedi. Yahudi bir kız için bu çok kötü bir şeydi. Kız tümüyle Rabbe adanmıştı. Yeftah onu Rabbe vermişti. Ancak onu öldürmedi. Yeftah hiç düşünmeden, duygularına dayanarak Rabbe bir vaatte bulunmuştu. Yine de onun vaadinde durduğunu göz ardı edemeyiz. Verilen bir vaat tutulmazsa onun yerine bir suç ya da günah sunusu sunulmalıydı. Rabbe bir vaatte bulunmuşsan eminim ki onu yerine getirmeni isteyecektir. Birçok imanlı Rabbe verdikleri vaatleri yerine getirmiyorlar. Eğer bir vaadi yerine getirme amacında değilsen ve Rabbi hafife almaktaysan iyi düşünmeni öneriyorum kardeşim. Bu yüzden birçok Mesih imanlısı bir tarafa çekilmiş durumdalar. Birçoğunu Rab devreden çıkardı. Bazıları hasta oldu, bazıları dünyadan ayrıldı. Unutma, Tanrı senden bir konu üzerinde ant içmeni istemiyor. Ama sen bunu gönüllü olarak yapacaksan verdiğin vaadi yerine getirmelisin. Ona bir şeyi vaat etmişsen bunu yerine getirmeni senden bekleyecektir. Tanrınız Rabbe bir dilek adağı adadığınızda yerine getirmeyi safsaklamayın. Tanrınız Rab sizden kesinlikle bunu isteyecektir. Yerine getirmezseniz size günah sayılacaktır. Ama adak adamaktan çekinirsen günah sayılmaz. Ağzınızdan çıkanı yapmaya dikkat edin. Çünkü Tanrınız Rabbe adağı gönülden adadınız. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, eğer bir kimse Rabbe birini adamışsa, senin biçeceğin değeri ödeyerek adağını yerine getirebilir. Leviler 27:1 ve 2. ayetler. Birinin adanması söz konusu oluyor. Burada herhangi birisi değil de adanmak için seçilmiş birisi söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda değerli bir şey ya da kişi Rabbe adanmalıdır. Yani bir kişinin benim için değeri yoksa onu Rabbe adamamda hiçbir yarar olamaz. Davut peygamber bu konuda bize biraz ışık tutar. Rabbe bir şey adamak istiyordu ve birisi bunu ona hediye etmek isteyince itiraz etti. Çünkü bunu kendi parasıyla satın alıp Rabbe adamak istedi. Ne var ki kral olmaz diye karşılık verdi. Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rabbe karşılıksız yakılmalık adaklar sunmam. Böylece Davut harman yerini ve öküzleri 50 şekel gümüş karşılığında satın aldı diye okuyoruz 2. Samuel 24. bölümde. Bu değerler şöyle olacak diyor Leviler 27, 3 ve 4. ayetlerde. 20 yaşından 60 yaşına kadar erkekler için 50 tapınak şekeli gümüş, kadınlar için 30 şekel. Bir kişi Rabbe adandığında onun hemen tapınakta hizmet edeceğini sanmayınız. Tapınakta görev yapanlar Leviler olacaktı. Ancak tapınaktaki görevinden onu özgür kılabilecek bir bedel ödenebilirdi. İşte buna kişi için verilmesi gereken işlem bedeli denirdi. 20 ile 60 yaşları arasında olan bir adamın değeri daha fazlaydı. Çünkü onun iş kapasitesi daha yüksekti. Emek değeri bir ölçek olarak kullanılırdı. Bir kişi ne kadar emek verebilirse onun değeri de o oranda yüksek olurdu. Hayatın doruğunda olan bir erkek en yüksek değeri alırdı. Kadınların emek değeri daha düşük oluyordu. Ama önemli bir nokta vardır. Kadın Rabbe adanabilirdi. Bu yasadan görebiliriz ki Yeftah'ın kızı kurban edilmek için Rabbe adanmamıştı. Sadece Rabbe hizmet etmek için adanmıştı. Bekar kaldı ve Rabbe adanmış olarak hayatını geçirdi. Başka bir örneğe daha bakmalıyız. Hanna adındaki kadın küçük oğlu Samuel'i tapınağa getirip Rabbe vermiş olduğu vaadi yerine getirmek ve şükran borcunu duyurmak için onu adadı. Çünkü daha önce Rabbe şöyle bir adakta bulunmuştu. Rab bana bir çocuk verirsen onu geri sana, senin hizmetine adayacağım. İşte şimdi onu sana getirdim. Böylece adağını yerine getirdi. Kardeşim, sen hiç gelip de kendini Rabbe adadın mı? Çocuklarını Tanrı'ya sundun mu? Ya da torunlarını ona adadın mı? Malını, paranı, evini, mülkünü Rabbe adadın mı? Rab senden bunu yapmanı bekliyor ama sana bu konuda buyruk vermiyor. Ancak bir şeyi ya da bir kişiyi ona adamışsan bunu yerine getirmek zorundasın. 5 yaşından 20 yaşına kadar erkekler için 20, kadınlar için 10 şekel. 1 aylıktan 5 yaşına kadar oğlanlar için 5, kızlar için 3 şekel gümüş. Eğer 60 ya da daha yukarı yaştaysalar erkekler için 15, kadınlar için 10 şekel. Ancak adakta bulunan kişi belirtilen parayı ödeyemeyecek kadar yoksulsa adadığı kişiyi kahine götürecek. Kahin adakta bulunan kişinin ödeme gücüne göre ona değer biçecektir diyor Leviler 27:5-8 ayetler arasında. Burada yine görüyoruz ki değerler sosyal konuma, zenginliğe ya da itibara göre değil, yaşa göre ayarlanırdı. Değer yargısı bir kişinin ne kadar iş yapabileceğine göre verilirdi. Burada yine Tanrı'nın fakir fukarayı kayırdığını, onlara yardım ettiğini bir kez daha görüyoruz. Kahin kişinin maddi gücüne göre bir değer saptıyor. Biz insanların cömertliğini verdikleri paraya ve bağışa göre ölçeriz ama Tanrı'nın ölçeği bizimkinden çok değişiktir. Son kuruşunu veren dul kadının özverisiyle zenginliğinden biraz veren zengin adamın bağışı arasında en gerçekçi kıyaslamayı yapan, onu göksel değerlerin ışığında ölçebilen ancak Tanrı'dır. İnsanların ant içmeleri konusunda bir başka noktaya açıklık getirmek istiyorum. Genelde insanlar arasında birisi başkasının hizmetini isterse o hizmet için bir ücret ödemelidir. Tanrı'nın egemenliğine gelince durum değişiyor. Birisi Tanrı'ya hizmet edecekse, hizmet edebilmesi için kendisinin bir şey ödemesi gerekir. Neden? Çünkü Tanrı'ya hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Tabii ki satın alınamayan bir ayrıcalıktır ama Tanrı bunun bir ayrıcalık olduğunu bilmemizi ister. Rabbe sunulacak adak ona sunu olarak sunulabilecek hayvanlardan birisi ise kabul edilecektir. Ona böyle sunulan her hayvan kutsaldır. Adakta bulunan kişi Rabbe sunacağı adağı değiştirmemeli. İyisinin yerine kötüsünü ya da kötüsünün yerine iyisini koymamalı. Eğer hayvanı değiştirirse değiştirilen hayvanların ikisi de kutsal sayılacaktır diyor Leviler 27:9-10 ayetlerde. Bir kez imanlı bir tanıdığım çiftliğine gitmiştim. Beni alıp ahıra götürdü ve orada bana bir buzağı gösterdi. Bunu Rabbe adadım dedi. Buzağıyı bir görseydiniz şaşardınız. Buzağı ha öldü ha ölecek. Sanımca adam bu yüzden hayvanı Rabbe vermek istemiş. Ne de olsa ölecekti ama hayvanı Rabbe verdikten sonra buzağı inanılmaz şekilde gelişti ve en gürbüz, en sağlıklı hayvanlardan biri oldu. Adam bunu görünce fikrini değiştirdi. Böyle sağlıklı, dinç ve güzel bir hayvanı kendim için saklasam daha iyi olur. Nasıl olsa hayvan hayvandır. Ya bunu vermişim ya da başka birisi. Ne fark eder ki? Orada başka bir buzağım var. Bu güzel buzağının yerine öbürünü Rabbe vereceğim dedi. Diğer hayvanı sattı ve aldığı parayı kiliseye verdi. Bu durum adamı hiç de rahatsız etmedi. Şaşılacak bir şey değil mi? Değerli dostum, Tanrı sana diyor. Bir şeyi bana vaat etmişsen onun yerine başka bir şey verme. Sözünü tut. Hananya ve Sefra'nın günahını unutma kardeşim. Bir tarla satmışlardı ve satıştan elde ettikleri paranın hepsini Rabbe verdiklerini söylemişlerdi. Oysa bir kısmını kendileri için saklamışlardı. Rabbe yalan söylediler ve Rab da her ikisini öldürdü. Parayı Rabbe vermeden önce hepsi de onlara aitti. Ama vaat ettikten sonra bir kısmını kendilerine saklamaları günahtı. Kardeşim, Rabbe bir şey adamışsak kutsal kitapta kaydedilen bu olaylar bizler için canlı derslerdir. Rab bizim verdiğimiz vaatleri yerine getirmemizi ister, hatta talep eder. Sen ona bir şey vaat etmişsen ve bunu hala yapmamışsan, o hala onun hesap defterindedir. Biz uzaklarda hayaller dünyasında yaşayan bir Tanrı ile değil, gerçekler dünyasında gerçeklerle hareket eden Tanrı ile iş görüyoruz. Eğer adak Rabbe sunulamayacak kirli sayılan hayvanlardan biri ise kahine götürülecektir. Hayvan iyi ya da kötü olsun, kahin ona değer biçecek. Biçilen değer neyse o geçerli olacak. Ama sahibi hayvanı geri almak isterse kahinin biçtiği değerin üzerine 1/5 fazlasını katarak ödemelidir diyor Leviler 27:11-13 ayetler arasında. Burada söz edilen hayvan kurban olarak sunulamaz. Sadece Rabbe veriliyor. Kahin kirli hayvanın değerini saptar ve böylece bunu bir adak olarak kabul eder. Yine görüyoruz ki bir hayvan Rabbe sunulduğu anda gönüllü olsa bile geri alınamaz. Bir kez birisi bahçesinin ürününden bize, yani Rabbin hizmetkarlarına birer sebet dolusu sebze ve meyve getirmişti. O kadar iyi bir ürün değildi. Çoğu çürük ve buruşuk idi. Yine de şükranla kabul ettik. Birkaç gün sonra adam geri geldi ve verdiği bağış karşılığında vergi iadesi alamadığı için mallarını geri istedi. Şaşırmıştık ve biz de istediğini yaptık. Rab onunla hesaplaşacaktır. Bir kimse kutsal bir sunu olarak evini Rabbe adarsa, evin iyi ya da kötü olduğuna kahin karar verecektir. Kahinin biçtiği değer geçerli olacaktır. Eğer kişi adadığı evi geri almak isterse, kahinin biçtiği değerin üzerine 1/5 fazlasını katarak ödeyecek. Böylece ev kendisine kalacaktır. Leviler 27:14-15 ayetler. İngilizler, İngiliz'in evi onun kalesidir diyorlar. Sanımca her kültürde böyledir. Ev insanın en değerli malıdır. Bunu bile Rabbe adayabiliriz. Bence bir Mesih imanlısının evi ve ailedeki çocuklar da Rabbe adanmalıdır. Bir kişi Rabbe verdiği kendi evinde oturup Rabbe kira ödeyebilir. Çünkü ev Rabbindir. Eski antlaşma döneminde böyle yapılıyordu. Bir kişi bunu yürekten yaptı mı, yani evini Rabbe adadı mı, ev artık kendine ait sayılmazdı. Hatta adadığı ev için Rabbe kira vermezse biçilen kira bedelinin üzerinden 1/5 fazlasını ödeme zorundaydı. Bu yine Rabbin ev sahibi olduğunu belirtmek içindi. Yoksa Rabbin kiralmaya ihtiyacı yoktur. Rab insanı, kendi çocuğunu bereketlemek istiyor bu yolla. Bir kere adamın biri beni çağırdı ve evini Rabbe adamam için benden rica etti. Bana evimi Rabbe veriyorum ve artık ev Rabbe ait olacaktır dedi. İstediğim zaman o eve gelebilirdim. Tabii benim kendi evim olduğu için hemen oraya koşmadım. Ancak şunu düşündüm. Adam evin kesin olarak Rabbe ait olduğuna inanıyorsaydı o zaman Rabbe kira ödemeliydi. Rabbin ihtiyacı olduğu için değil, kira öderken evin Rabbe ait olduğunu hatırlaması için. Belki de bu noktada ciddi olup olmadığımı soruyorsunuz. Evet, ciddiyim kardeşim. Kendi özgür isteğimizde Rabbe vaatlerde bulunuruz. Ondan sonra verdiğimiz bu vaatlerde gerçekten ciddi miyiz yoksa değil miyiz? Bu kanıtlanmalıdır. Boş lafla iş olmaz. Tanrı'ya bir şey vermişsen onu gerçek hayata dökmelisin. Bir kimse ailesinden kalan tarlanın bir bölümünü Rabbe adamak isterse tarlaya ekilecek tohum miktarına göre değer biçilecektir. Bir homer arpa tohumu ekilebilecek tarlanın değeri 50 şekel gümüş olacaktır. Eğer tarlasını özgürlük yılından hemen sonra adarsa bu fiyat geçerli olacaktır. Eğer özgürlük yılından daha sonra adarsa kahin bir sonraki özgürlük yılına kadar geçecek yılların sayısına göre tarlaya değer biçecektir. Tarlanın fiyatı daha düşük olacaktır. Kişi tarlasını geri almak isterse tarlaya biçilen değerin üzerine 1/5 fazlasını katarak ödeyecek, böylece tarla kendisine kalacaktır. Ama tarlayı geri almadan başka birine satarsa tarla geri alınamaz. Tarla özgürlük yılında serbest kaldığı zaman Rabbe koşulsuz adanmış bir tarla gibi kutsal sayılacak ve kahinlere ait olacaktır. Bir kimse ailesinin mülkü olmayan sonradan satın aldığı bir tarlayı Rabbe adarsa kahin özgürlük yılına kadar geçecek yıllara göre ona bir değer biçecektir. O gün kişi biçilen değer üzerinden ödeme yapacak ve para Rabbe ait olacak. Kutsal sayılacaktır. Özgürlük yılında tarla ilk sahibine geri verilecektir. Değer biçilirken tapınak şekeli esas alınacaktır. Bir şekel 20 geradır. Leviler 27-16-25 ayetler arası. Bu gerçekten oldukça karmaşık bir sistemdi. Bir tarla kişiye ait olmadığı halde, yani Rabbin kendisine ait olduğu halde yine Rabbe adanabilirdi. Tarlanın değeri verimliliği oranında ve aynı zamanda yubil, yani özgürlük yılına ne kadar kaldığına göre biçilirdi. Özgürlük yılında zaten tüm tarlalar ve topraklar ilk sahibine iade edilmeliydi. Diyelim ki birisi sahip olduğu bir tarlayı Rabbe adadığında özgürlük yılına 1 yıl kalmıştı. Bu durumda malın değeri o oranda ölçülürdü. Bence bu sadece gösteriş için olabilirdi. 1 yıl sonra toprak tekrar ilk sahibine dönecektir. Bir açıdan başkasına ait bir tarlayı Rabbe adamış oluyordu. Aslında birinden ödünç aldığı bir tarlayı Rabbe nasıl adayabilirdi ki? Neyse, Tanrı insan yüreğini çok iyi bilir. İlk doğan hayvan Rabbe aittir. İster sığır, ister davar olsun, kimse onu Rabbe adayamaz. Çünkü o Rabbindir. Ama ilk doğan hayvan, kirli sayılan hayvanlardan biri ise, kişi kahinin biçeceği değerin 1/5 fazlasını ödeyerek hayvanı geri alabilir. Geri alınmazsa hayvan biçilen değer üzerinden başka birine satılacaktır. Leviler 27-26-27. Ayetler. Zaten insanların ve hayvanların ilk doğanları Rabbe aitti. Bunları tekrar Rabbe adama söz konusu olamazdı. Tanrı kendi hakkının çiğnenmemesi için ısrar ediyordu. İster insan, ister hayvan, ister aileden kalma tarla olsun, Rabbe koşulsuz adanan hiçbir şey satılmayacak ve geri alınmayacaktır. Çünkü Rabbe koşulsuz adanan her şey Rab için çok kutsaldır. Rabbe koşulsuz adanan insan para karşılığında kurtarılamayacak, kesinlikle öldürülecektir diyor Leviler 27-28-29. Ayetler. Şimdi Rabbe adanamayan başka sınıf şeylere geldik. Eğer bir şey ya da kişi Rabbe adanmışsa o satılamazdı. Rabbe adanan insan ise onu para karşılığı bile geri satın alamazlardı. O kişi Rabbe aitti. Yeşu'nun 6. bölümünde okuyabiliriz. Eriha kenti Rabbe adanmıştı. Rab onu tümüyle yok edecekti. İçindeki her şey yok olacaktı. Rab yok edecekti onu. Oradan hiçbir şey kurtarılmayacaktı. Ahan adında biri Rabbin bu buyruğuna karşı geldi. Hem itaatsizlik etti hem de Rabbe ait olandan alıp kendine mal edinmek istedi. Ahan tüm ailesiyle birlikte yok edildi. İster toprağın ürünü ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rabbe aittir. Rab için kutsaldır. Kim ondalığının bir bölümünü geri almak isterse, değerinin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödemelidir. Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban değneğinin altından geçen her onuncu hayvan Rab için kutsal sayılacaktır. Hayvan sahibi hayvanları iyi kötü diye ayırmayacak. Birini öbürüyle değiştirmeyecektir. Değiştirirse değiştirilen hayvanların ikisi de kutsal sayılacak ve karşılığı ödenip geri alınamayacaktır. Leviler 27-30-33 ayetler arası. Tanrı'ya ait olan bir başka şey daha vardır. Ondalıklar. Her İsrailli gelirinin ürününün onda birini Rabbe vermek zorundaydı. Bu ondalığı kalkıp da Rabbe adayamazdı. O zaten Rabbe aitti. Rabbin Sina Dağı'nda İsrail halkı için Musa peygambere bildirdiği buyruklar bunlardır. Leviler 27-34'te böyle diyor. İşte sonunda Leviler kitabının son bölümünün son ayetine geldik. Gördüğümüz gibi kitabın 27. bölümü bir ek ya da ilave değil, tüm kitabın doğal bir parçasıdır. Bu noktada Rabbe şükredelim ki şimdi yasa altında değil de lütuf, inayet altındayız. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip, bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.